Hayatın Sesi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Hayatın Sesi programımızdasınız. Yeni bir haftaya daha başladık beraberce. Bugün de saat 14'e kadar birlikte olacağız programımız aracılığıyla. Programımız arkadaşlarımız Ayhan Demiray, Ayla Sert ve Hacer Çalışkan hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, ben Hafize Okan. Sevgiler, saygılar sunuyoruz sizlere. Biraz sonra internetin özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından alan adı tahsis yönteminde neler oluyor, neler yaşanıyor? Bunlarla ilgili olarak bir takım etkinlikler de düzenleniyor. Bunları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz, konuklarımız. ODTÜ NİK-TR Alan Adları Yöneticisi Doktor Atilla Özyiğit ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kürşat Çağaltay bizimle birlikte olacaklar. Efendim, Hayatın Sesi'nde konuklarımız ODTÜ NİK-TR Alan Adları Yöneticisi Doktor Atilla Özgit ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kürşat Çağaltay bizimle birlikteler. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Şimdi 25 yıl olmuş biz internetle tanışalı. 12 Nisan'da 25. yılı konuşuyor olacağız. Sanki hep internetle doğmuşuz gibi, öyle gibi. Yani sanki internetten önce bir hayatımız yokmuş gibi. Unuttuk mu, çok mu alıştık, yoksa internet gerçekten bir girdi, tam mı girdi? Ne dersiniz?
Evet, yani bir kere şey çok açık, biz unutmadık. Kur'anlar olarak. Ama bir kuşak var, çok net bir kuşak var 25 yılın içinde.
Evet.
Onunla doğmuş, onunla büyümüş.
Onlar,
hatta 1,5 yaşındaki çocuğun teknolojiye ne kadar yakın olabildiğini gözümüzle gördüğümüz bir dönem yaşıyoruz.
Evet.
Hatta merak da ediyoruz. Bir de sokak şeyi yapsak acaba diye düşündük aramızda da daha yapamadık. Röportajları. Yani internetsiz bir dünya için ne düşünürdün diye gençlere sorsak mesela.
Peki, düşünemiyorlar bile. Ben bile düşünemiyorum aslında bakacak olursanız.
Evet.
Ki biz tanışalı çok sonra, nice zaman sonra, üniversiteyi bitirmişiz, işe başlamışız. Ondan sonra tanışmamıza rağmen biz bile düşünemiyoruz.
Kesinlikle. Yani benim kızım 96 doğumlu. Daha önce nasıl yaşıyordunuz, ne yapıyordunuz diyor. Nasıl yapıyordunuz?
İlkel sanki, kavimler gözüyle
bakıyor. Aynen, onu diyecektim. Taş devri gibi işte, hani ateş bulunmuş sanki bir zaman da biz ateş bulunmadan önce çiğ et yiyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü o kadar dönem hızlı bir şekilde, eskiden bu değişimler binlerce yılda oluyormuş. Şimdi 5-10 yıl içinde tamamen çok, farklı çok bir yere gidiyoruz. Kızımın doğduğu zamana göre bile şimdi yepyeni değişiklikler var.
Şimdi yani. Tabii biz 25 sene önce tanıştık ama dünya bizden daha önce tanıdı değil mi Batılı?
Çok değil. Ona gelmeden önce yaşadığımız dönemin önemini bir altını çizmekte fayda var. Şimdi bütün bu teknolojik devrim dediğimiz elektronikte ve arkasından bilgisayarlarda yaşanan olay 1950 gibi transistörün bulunmasıyla başlıyor.
Hı hı.
Transistör ilk bulunduğu yıllarda 1950'de ceviz büyüklüğünde bir şey. Şimdi bu transistörlerden 10 milyar kadarı 4 santime 4 santim işlemci dediğimiz bilgisayarın içindeki işlemcide bunlardan 10 milyar tane var. Yani ne kadar küçüldüğü, ne kadar yoğunlaştığını ve bütün bu işte yaklaşık 70 seneden bahsediyoruz. Yani insanlığın bu anlamda yaşadığı çok hızlandırılmış bir 70 yıldan geçiyoruz. Bu yönüyle bir şans.
Evet.
Ama tabii bunun şaşkınlığını da bir yandan yaşayarak, bir yandan keyfini alarak devam ediyoruz.
Bu tabii tekerleğin ya da ateşin tam da söylediğiniz gibi bulunması gibi bir şey aslında yani. Büyük bir devrim bakacak olursanız. Dünyadan, küresel dünyadan söz ediyoruz. Küreselleşmenin altında çok önemli bir etken internetin bulunmuş olması, varlığı.
Tabii. Şey sorusuna dönecek olursak, bu yurt dışından daha mı gerideyiz diye. Çok küçük bir faz farkıyla belki ama biz 90'lı yıllarda, 90'ların başında bunu getirmek üzere başladık. 93'te kurduk. 93'te kurduğumuzda dünyada daha emekliyordu. Yani biraz sonra eminim Kürşat Hoca da farklı rakamlarla söyler bunu. Yani dünyada kaç? 600 kadar web sitesi vardı. İlk ODTÜ'nün web sitesi yayına girdiğinde.
Evet.
Dolayısıyla çok gecikmiş değiliz ama altyapımız o zamanlar PTT'nin tekel olması, işte 94 yılının ekonomik krizi, yatırım yapamamak vesaire, bir sürü şey üst üste geldiğinde yavaş ilerledi. Olabileceğinden daha yavaş ilerledi. Ama çok gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum.
Evet. Aslında şimdi internetle tanıştık ama internetin hayatımıza girmesiyle çok ciddi bir yol alınmış olmasına rağmen şimdi artık çok hızlı hızlanmasından konuşuyoruz. İnterneti çok hızlıca kullanmaktan konuşuyoruz. Hız yetmiyor. Katlarını filan istiyoruz artık böyle. Tabii. Yani hiç beklemeye tahammülümüz yok. O hani bir telefon sesi falan duyardık. Artık onları hiç...
Yok. Onu bekleyebilecek halimiz yok artık.
Sizin kızınız o telefon sesini de hatırlamıyordur ihtimal.
Belki hani birkaç yaşındayken olabilir ama ondan sonra...
2000'e geçmedi. Evet. Modemler 2000 değil yılına mi? Geçmedi neredeyse.
Evet. Ondan sonra şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Geçen de bu internetin Türkiye'deki işte önümüzdeki Perşembe günü kutlamalarını yapacağız. Bir film hazırlıyoruz. Orada arkadaşlar... ne kadar, nereden, nereye kadar hızlandı dediler. Bir gösterim yaptık. Böyle o zamanki internet bağlantılarımız saç teli gibi gösterecek olursak bugüne geldiğimizde o saç teli bir kilometrelik falan genişlikte bir hani kanala dönüşmüş gibi. O kadar büyük. Ve onun içine bile sığamıyoruz. Yani o kadar yüksek bir veri transferi var ki. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan bu video transferleri yüzünden. Görsel olarak bir takım teknolojiler var. Önümüzdeki dönemlerde bunların çok daha değişikleriyle karşılaşacağız. Sadece videoyu seyretmek değil, sanal olarak bir yerde görüntümüzün belirmesi,
hologramlar,
hologram ve bunun daha da ötesi, belki koku, yani tüm duyularımızı kullanabileceğimiz bir takım teknolojiler gelecek. Bugün hiç hayal edemediğimiz şeyler. 5-10 yıl sonra bize vay be böyle bir şey yoktu 5 yıl önce. Ama bunlar gelmiş dedirtecek.
Dünya sanayi 4.0'ı yaşıyor. Bilişim teknolojisi gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de dünyadan hiç geride değil. Bu anlamda sayenizde pek çok şeye sahip olduk dünya ile beraber. Şimdi 12 Nisan etkinlikleri özellikle önem taşıyor, ön plana çıkıyor. Ne yapıyorsunuz burada? Nelerin üzerinde duruyorsunuz?
Şimdi 93'ün Nisan'ından biraz geride başladı çalışmalarımız. 92'nin sonunda deneysel bir bağlantı yapmıştık. Hatta zamanın Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü açılışını yapmıştı ama faturalar çok yüklü olduğu için onu kullanmayıp 93 Mayıs'ın Nisan'ını bekledik.
O da bir bilim insanı olduğu için ne kadar önemli olduğunu biliyor tabii. Bu işleri.
Sonra işte bunun kurulması, emekleme dönemi, kamu kurumlarını, üniversitelerin yanı sıra kamu kurumları, hatırlayabildiğim Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası gibi kurumları dahil ettiğimiz. Arkasından yavaş yavaş ticari sektöre yayıldı. İşte bu anlamda mesela yurt dışıyla neredeyse aynı zamanlar 95'tir internetin ticari patlaması. Türkiye'de de 3 aşağı 5 yukarı servis sağlayıcı dediğimiz kurumların ortaya çıkışı o zamanlar. Sonra yavaş yavaş 2000'li yıllara kadar sancılı bir dönem geçti. 2000'lerin ikinci yarısına doğru altyapıda iyileşmeler, çağdaşlığa yakın iyileşmeler sağlandı. Bu şekilde bir süreç yaşandı. Bu sürecin içinde tabii çok komik hikayeler var. Bu komik hikayeleri hemen hemen işte 2000 yılına kadar olan süreci zamanın aktörlerinden bir film yaptık. 45-50 dakikalık. O filmi yayınlayacağız. Hı-hı. Açılıştan sonra sabah bir panelimiz var. İnternetin dününü konuşacak.
ODTÜ'de yapacaksınız.
Evet, ODTÜ'de. ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde ve herkese açık bir etkinlik. Sabahleyin ki panelde geçmişi konuşacağız. Bu komik yılları. Eğlenceli olacak. Öğleden sonraki ilk oturumda bugünkü sorunlar konuşulacak. Ve çözümler. Akşamüstü seansında da geleceğe yönelik internetle ilgili beklentilerimiz nelerdir konuşulacak. Yani açılış sonrası film ve 3 panelden oluşan bir geçmiş, bugün ve gelecek şeklinde modellenen bir gün olacak.
Hepsi Perşembe günü yaşanacak. Anlatacaksınız. Tabii günümüzde evet işimizi çok kolaylaştırdı ama her buluşta olduğu gibi madalyonun bir diğer yüzü de var elbette. Doğru kullanımla alakalı, kullanımın gerçekte kötü amaçlı olmasıyla alakalı sıkıntılar epeyce çok. Aynı zamanda bütün bunlar içinde ön plana çıkan, siz internetin nereden nereye geldiğini çok iyi bilenler olduğunuz için bizdeki asıl mesele ne? Sorun olarak karşımıza çıkan.
Aslında bizim sorun, Türkiye'nin sorunlarıyla dünyanın sorunları çok da birbirinden farklı değil. İnternet zaten global bir ağ olduğu için, her yeri kapladığı için bizde ne yaşanıyorsa dünyada da o yaşanıyor. Örneğin internet bağımlılığı ya da teknoloji bağımlılığı. Biz de işte şikayet ediyoruz. Diyoruz ki çocuklarımız bir yere oturduklarında ellerinde telefon bakıyorlar. Bu bizde var ama dünyada da var. Bu bir nevi ne denir? Hani bir takım problemlerin ve olumlu şeylerin daha hızlı bir şekilde ülkelere etki etmesi sebebiyle ortaya çıkıyor. Yani ülkelerin bu tür problemlerle başa çıkma yöntemleri tabii aralarında bir takım farklılıklar gösteriyor. Daha demokratik ülkelerin yani başa çıkma yöntemleri biraz daha farklıyken bir takım otoriter ülkelerin başa çıkma yöntemleri daha farklı. Örneğin Çin'e gittiğinizde bir işte Çin duvarı, sanal Çin duvarı denilen bir ortam var. Orada bunu kesmeye çalışıyor. Daha demokratik ülkeler bunu eğitimle, bilinçlendirmeyle insanları bunu daha üretken nasıl kullanılabilir bunu öğretmeye
yani
yaklaşımlarla
demokratik olmayan ülkeler yasaklama yöntemiyle.
Yasaklama yöntemleri de oralarda daha ağır bir şekilde kullanılıyor ne yazık ki. Önümüzdeki dönemde göreceğiz neler olacak, nasıl bir faydası olacak. Mustafa Akgül hocamız yaygınlaştırma ile ilgili Bilkent'ten hocamız rahmetli oldu geçenlerde. Onu da anıyoruz yine buradan. Onun bir sözü vardı, internet yaşamdır diye. Yani hayatın bir parçası. Şimdi hayatı siz bir yerde kısıtlamaya, kapatmaya kalktığınız zaman ilerlemeyi de durduruyorsunuz. Dolayısıyla daha yaratıcı, daha çağdaş çözümlerle problemleri aşmaya çalışmazsak kendi ayağımızı da vurmuş olacağız. Çünkü o zaman o da ilerlemeyi de engelleyecek faktörlerden bir tanesi. Ümit ediyorum süreç içinde daha doğru yolu, daha doğru nasıl kullanabiliriz, üretken nasıl kullanabiliriz ve sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz'in yolunu bulacağız. Çünkü hatırlayın yani çocukken siz bisiklet kullandığınızda düşer bir yerinizi yaralardınız ama bu bisiklet kullanmanıza engel değildi. Sadece o bisikleti daha emniyetli nasıl kullanabilirimin yollarını insanlara gösterebilirsek oradan çok büyük bir haz, çok büyük bir fayda kazanabiliriz. Bunu bir internete de bu şekilde düşünmek gerekiyor. Evet, bir takım problemli yönleri olabilir. Ama biz bilinçli bir şekilde bunun üstesinden gelebilecek yeteneklere, araçlara da sahibiz.
Evet, tıpkı yollardaki kazalar gibi. Aynen. Herkes trafiğe çıkıyor. Yol kazası mutlaka oluyor. Ama önemli olan o zaman o yolları kapatarak işin içinden çıkmak değil elbette.
Burada belki şöyle bir katkıda bulunabilirim. Konu aslında böyle beyazdan siyaha doğru giden, açık griden koyu griye doğru giden yelpazede değişik sorun odakları. Hı hı. Bunların her birinin başa çıkma yöntemlerinin farklı olması lazım. Evet. Yani koyu gri bir problemle tabii ki ülke olarak savaşmanız gerekir. Ama koyu gri ile savaşıyorum diye çok basit problemlerde de insanların özgürlüklerini kısıtlamamak lazım. Dolayısıyla bu bir hassas denge. Ve Kürşat Hoca'nın da söylediği gibi bu hassas dengeyi bulmak için yeterli beyin gücüne de sahip bu ülke bence.
Evet, aslında biraz insanlığa güvenmek lazım galiba, değil mi? Yani her şeyi ben bilirim düşüncesinin dışına çıkıp bütün ülkelerde bugün işte Trump'ın her şeyi ben bilirim diye başı ağzına geleni söyleyip Twitter'ı kullanarak bütün dünyayı nasıl sarsaladığını görüyoruz. Oysa ki olması gereken o değil. Yani yapılması gereken insanlığa güven duymak, o her şeyin doğru bir noktaya doğru geleceğine inanmak. Einstein atom bombası yapılıyor olsaydı ben asla aslında bilimin içindeki uğraşlarımı yapmazdım demesi mümkün değil herhalde. Bu böyle bir şehir hikayesi gibi anlatılır ama hayır, iyi ki atomla ilgili çalışmalar yapıldı ki biz bugün bunları konuşuyoruz, değil mi? CERN'de bugün yapılan bütün işler bizi kim bilir yarın nereye bağlayacak, nereye götürecek? Bunları hiç yabana atmamak lazım. Peki internetle ilgili ODTÜ içinde yer alan ve son derece önemli olarak siz özellikle NIC-TR alan adları yöneticisi olarak Türkiye'de bu işin çok önemli hukuki meselelerinin de çözüme kavuşturulması üzerine başka bir bakış açısının geliştirildiği alan adları yöneticiliğini de yapıyorsunuz. Hı hı. Ülkemizde burada artık sorun bitti mi? Yani bir takım markalarla ilgili, patentlerle ilgili bu alan meselesi önemli değil mi? Bir parça ondan söz edelim.
Şöyle evet söyleyelim. Şimdi ülkeyi internete bağladığınızda ister istemez bir de alan adı hizmetini de vermek zorundasınız. İşte ilk kez biz metu.edu.tr adresini alabilmek için bu yetkiyi de yurt dışından aldık. Sonra birkaç yıl üniversiteler ve çok sınırlı kamu kurumlarını bağladıktan sonra herhalde yüzle sınırlı bir bağlantı vardı. Hı hı. Peşinden yavaş yavaş o ticari sektör ISP'ler gelmeye başladı ve Com.tr dediğimiz ticari arenayı temsil eden alanda şirketler alan adı almaya başladılar. Ve biz o noktadan sonra bu işi profesyonel bir şekilde ve müşteri taleplerini karşılayacak kadar hızlı yapmak üzere her türlü donanımı hazır ettik.
Ama siz buradan bir kar etme peşinde değilsiniz zaten.
Tabii şeyi işletme giderlerinizi çıkarttığınız bir ücret tahsil ediyorsunuz ama uluslararası arenaya göre çok pahalı ücretler değil. Şimdi birinci günden itibaren bunun kurallarını koyarken bir ismi tırnak içinde hak etme. Yani isimle olan ilginiz nedir?
Evet.
Örneğin benim soyadım işte Özgit.com.tr'yi birisi istiyorsa Özgit'le olan ilişkin nedir'i belgelemesi gerekiyor.
Hmm.
Şimdi Com.tr altında örneğin bir alan adı almak için biz 22 değişik 22 olduğunu anımsıyorum. 22 değişik belge türü tanımladık.
Hmm.
Ticari sicil kaydı. Patent başvurusu. Esnaf sanatkarlar kaydı gibi.
Hı hı.
Bunlardan herhangi birini bize ibraz ettikleri zaman bu ismi hak ediyor. Yani ilişkisi gösteriliyor belge üzerinde ve verelim kuralını koyduğumuz için yurt dışındaki örnekleri yaşamadık. Yurt dışındaki çarpıcı örnekler şunlar. 1 milyon dolara Wall Street'in kendisine Wall Street.com satıldı.
Şaka gibi.
Tabii tabii. 300 bin dolara Coca-Cola.com Coca-Cola'nın kendisine satıldı.
Evet.
Bunlar Türkiye'de olmadı. Bu da böyle bir bıçak sırtı bir konu. Bunu siz Türkiye'de yapılmasını kısıtlayacak önlemler alıyorsunuz. Ama full liberal görüşlü. Bu dünyada bu kadar rahat yapılırken bizde niye yapılmıyor? Diyen çok sayıda kurum, kişinin eleştirisini aldık.
Olsun.
Ama geldiğimiz noktada haksız rekabet neredeyse hiç olmadı. O bağlamda doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi herkes isimlerini artık kaydettirmiş durumda. Bu noktadan sonra belki tamamen o liberal modele de geçilebilir, bir zararı olmayabilir.
Olmayabilir, yerleştikten sonra. Efendim çok teşekkür ediyoruz her ikinize de. Özellikle 25. yılını 12 Nisan Perşembe günü kutlayacağımız internetli hayatımızın hem komik hem de geleceğe dönük bakış açısının sorgulanacağı güzel bir gün olmasını diliyoruz. Eğlenceli bir gün olacak ama öncelikli olarak emek verenlere teşekkür edelim. Biz sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Kürşat Çağaltay ve ODTÜ NIC-TR alan adları yöneticisi Doktor Sayın Atilla Özgit bizimle birlikteydi. İnternetin 25. yılı üzerine konuştuk. Programımız devam edecek.